Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı benzersiz inkılap.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız İslam İnkılabı Benzersiz İnkılap başlıklı programımızın 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi İmam Hümeyni'nin iki yakın arkadaşı Ayetullah Haşimi Rafsanjani ve Bayan Merzi Haditçi Debbağ'ın Despot Şah rejiminin zindanlarından anılarına ayırdık.
İran'da İslam İnkılabı'nın 38. zafer yıl dönümü yaklaşıyor ve bu inkılap hala bölgenin ve dünyanın siyasi dengelerini etkilemeye ve ilgi odağında bulunmaya devam ediyor. İran İslam İnkılabı tarih yazan bir lider olan İmam Hümeyni önderliğinde zafere ulaştı. 20. yüzyılın bu büyük hadisesi bir yandan o dönemde dünyanın iki kutuplu düzenini bozdu ve öbür yandan süper güçlerce desteklenen en despot rejimlerden birinin köklerini kuruttu ve İran gibi büyük stratejik önem arz eden bir ülkede siyasi halkçı eksenli muazzam bir değişim yarattı. İslam İnkılabı başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın tüm Müslüman milletler arasında yarattığı derin bilinçle birçok köklü siyasi gelişmeye, bakışların ve siyasi eğilimlerin ve hareketlerin oluşmasına zemin oluşturdu.
İslam İnkılabı bir kez daha bu semavi dini dünyada belirleyici bir güç olarak gündeme getirdi. İdeolojik mahiyeti, liderlik gücü ve İslam İnkılabı'ndan kaynaklanan derin değişimin ardından dünyada birçok siyasal bilimler uzmanını devrim teorilerini yeniden gözden geçirmeye zorladı. Şimdi İran İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü, bu inkılabın nasıl zafere ulaştığını yeniden gözden geçirmek için iyi bir fırsat sayılır. Çünkü bu inkılap İran ve dünya üzerinde yarattığı derin tesirleriyle hala genç kuşak başta olmak üzere insanlara anlatacak çok sözü vardır.
İran İslam İnkılabı'nın önderliği yüce değerli bir alim olan İmam Hümeyni yaptı. İmam Hümeyni'ye İslami hareketi İslam İnkılabı'nın zafer noktasına ulaştırdığı ana kadar bazı şahsiyetler eşlik etti ve her biri inkılabın zaferinde ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kuruluşu ve temellerinin pekiştirilmesinde etkili rol ifa etti. İmam Hümeyni'ye eşlik eden bu büyük insanların tümü Despot Şah rejiminde ve mücadele yıllarında sürekli takibe alındı veya hapse atıldı veya sürgün edildi. Aslında İslam İnkılabı'na tüm kentlerden ve köylerden ve her kesimden geniş çaplı katılımın sebebi de zalim Şah rejiminin oluşturduğu baskı ortamı ve özgürlükçü insanları bastırma sürecinde işlediği sayısız cinayetleriydi.
İmam Hümeyni arkadaşlarının Şah rejiminin korkunç casusluk örgütü Safak'ın zindanlarında katlandıkları işkencelerle ilgili anılar o dönemin baskı ortamının bir bölümünü yansıtan gerçeklerdir. Geçen bölümde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı Şehit Muhammed Ali Recai'nin anılarını anlatmıştık. Şimdi imamın başka iki yol arkadaşının anılarını gözden geçirmek istiyoruz.
Thank you.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin yakın arkadaşlarından biri, mücadele yıllarının bir bölümünü Şah rejiminin zindanlarında geçiren merhum Ayetullah Haşimi Refsencani'ydi. Ayetullah Refsencani ilk sorgulamalarıyla ilgili ilk gece hakkındaki anılarını şöyle anlatıyor. Kırbaç ve işkence, hakaret ve küfürlerle beraberdi. Bir süre işkence ettikten sonra biri çıkıp vurmayın, artık konuşacak diyordu. Bazen de ben söylüyordum, tekrar işkence başlıyordu. Yine ikna olmadıklarından tekrar başlıyordu. Bazen beni duvara yapıştırıyor ve boğazıma bıçağı dayadıkları ve kafanı keseceğiz dedikleri de oldu. Boğazım yaralanmıştı. Bir keresinde bana hakaret etmek için beni soydular. Bu durum sabah 4'e kadar devam etti. Kırbaçlar etimi ezmiş ve kemiğe kadar dayanmıştı. Kemiklerimin bir kısmı da kırıldı. Sorgulamadan sonra, yani birkaç gün sonra, beni gözü kapalı ve başka bir elbise giydirerek askeri hastaneye götürdüler.
Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Şeriat Medari de Ayetullah Haşimi Refsencani ile birlikte yattığı hapis günlerinden ilginç bir anı anlatıyor ve şöyle diyor. Bir keresinde sorgulama odasında işkencecilerin beni bırakmaları için baygınlık numarası yaptım. O sırada Haşimi Refsencani'yi işkence odasına getirdiklerini fark ettim. Kendisini daha önce bazı celselerde görmüştüm ve tanıyordum. Savak'ın ünlü işkence memuru Ezgendi, French adı verilen ve boyuna takılarak vidasını sıkıştırmak suretiyle insanın solunum yolunu kapatan bir işkence aletini Haşimi'nin boynuna taktı ve vidasını çevirmeye başladı. Ben de gözümün ucundan bu sahneyi seyrediyordum. Ezgendi, Haşimi Refsencani'de boğulma hissi oluşuncaya kadar vidayı çevirdi. Ezgendi işkence ile beraber küfür de ediyordu. Sonra sordu. Sen neden Hümeyni için propaganda yapıyorsun? Ezgendi vidayı çevirmeye devam ederken Haşimi'ye şöyle dedi. Artık bu tür işleri yapma ve biraz sonra French'in vidasını gevşetmeye başladı. French açılır açılmaz Sayın Refsencani şöyle dedi. Yine de bu işleri yapacağım. Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu. Aslında despot şah rejimi için muhaliflerin kadın, erkek, genç, yaşlı kim olduğu hiç fark etmezdi. Şah rejiminin adamları kim bu rejime karşı ise en acımasız biçimde işkence ediyordu. Şah rejiminin ağır işkencelerine maruz kalan mücahit kadınlardan biri Bayan Merziye Hadisçi Debba'dı. Merziye Debba 1988 yılında Ayetullah Cevadi Amuli'ye Moskova ziyaret sırasında eşlik eden ve İmam Hümeyni'nin tarihi mektubunu Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'a teslim eden heyette yer alan mücahit kadındı. Merziye Debba, Sabah ajanlarınca tutuklanması ve işkence edilmesiyle ilgili anılarını şöyle anlatıyor. İşkenceler tokat, hakaret ve dayakla başlıyor ve yavaş yavaş kırbaç, job ve en çirkin küfürlerle devam ediyordu. Birkaç kez elimi ayağımı sandalyeye bağlayarak gerdiler. Başıma demirden veya bakırdan bir başlık koyup farklı voltajlarda vücuduma elektrik akımı verdiler ki bu da vücudumun korkunç bir şekilde sarsılmasına ve titremesine neden oluyordu. Kırbaç ve jopla her gün yapılan normal işkenceydi ve bazen işkenceler daha profesyonel bir şekilde uygulanıyordu. Profesyonel işkence durumlarında bayılıncaya kadar tabanlarıma vuruyorlardı. Sonra üzerime su serperek ayıltıyor ve tabanlarım şişmesin ve belli olmasın diye zorla yerde yürütüyorlardı. Bu yürüme yüzünden çektiğim acı katlanılacak gibi değildi.
Mayan Merziye Dehbağ'ın sabah işkenceleri ile ilgili acı anıları bulunuyor. Merziye Dehbağ anılarının bir başka bölümünde de şöyle diyor. Bir keresinde beni bir yatağın üzerine yatırdılar ve ellerimi ve ayaklarımı yatağa bağlayarak germeye başladılar. İşkence memuru odaya girdiğinde sigara içiyordu ve ilk yaptığı iş sigarasını elime basarak söndürmek oldu. O sırada ben acıdan inlerken alaylı bir şekilde "Eyvah, sigaram söndü," dedi ve ardından yeni bir sigara yaktı ve bu kez sigarasını vücudumun hassas yerlerine basarak söndürdü. Öyle ki tüm vücudum acı içinde kıvranıyordu.
Savak'ın sorgulama ajanları, mücahitlerin direnişini kırmak ve psikolojilerini bozmak için çeşitli yollara başvuruyordu. Bu yöntemlerden biri mücahitlerin yakınlarını ve evlatlarını yakalamak ve işkence etmekti. Bayan Merziye Dehbağ bu yöntemle en ağır ruhi işkenceye maruz bırakıldı. Savak ajanları Merziye Dehbağ'ın 14 yaşındaki genç kızını tutuklayarak en ağır biçimde işkence etti ve böylece annesinden inkılapçı mücahitlerin hakkında bilgi elde etmek istedi.
Öte yandan İmam Hümeyni'nin bazı yol arkadaşları Savak'ın ağır işkenceleri altında şehit düştü. Bu şahsiyetlerin arasında Ayetullah Gaffari ve Ayetullah Saidi adında iki mücadeleci din adamı vardı. Aslında bu tür anılar sayılmayacak kadar fazladır ve bu kısa süremizde hepsini anlatmak da mümkün değildir. Biz bu programda Despot Şah rejimi ve babasının dikta iktidarları döneminde siyasi tutuklu olarak hapiste yatanların binlerce sayfalık anılarından sadece birkaç sayfasını aktardık. Şimdi ise Savak'ın CIA ve Mossad tarafından eğitilen uzman işkencecilerinin bazı işkence yöntemlerine değinmek istiyoruz.
Savak'ın işkence yöntemlerinden biri tutukluyu bahçede parmaklıklara veya duvara bağlamaktı. Bu yöntemde tutuklunun elleri ve ayakları iple veya zincirle bağlanır ve saatlerce o şekilde bırakılırdı. Bu durumda tutuklu ellerinde ve ayaklarında acı hissetmeye başlar ve karnı büzülerek idrarını kaçırır ve tabanları karıncalaşarak yorgunluğa teslim olurdu. Vücudun en hassas noktalarına kırbaçla vurmak tutuklulara uygulanan bir başka işkence türüydü. Tutukluyu soymak ve yatağa bağlayarak kırbaçlamak sıradan işkence yöntemlerinden biriydi. Bu yöntemde tutuklu çırılçıplak, genellikle demirden ve üzerinde hiçbir örtü olmayan yatağa bağlanır ve iki bacağı yatağa bağlandıktan sonra kırbaçla baştan başa vurulurdu. Bazen tutuklunun bağırmasını engellemek için de ağzına bir bez parçası sokulurdu. Bu uygulama tutukluyu ruhi açıdan aşağılamanın yanı sıra büyük acı ile beraberdi.
Savak ajanları rezilliklerini doruk noktasına ulaştırmak için tutukluları soyarak vücutlarına sopa ya da metal eşya sokardı. Tutukluların vücudunu yakmak da en yaygın işkence yöntemlerinden biriydi. Şöyle ki bir demir çubuk ya da ütü iyice ısıtıldıktan sonra tutuklunun vücuduna bastırıldı. Yine bir başka yaygın işkence tutuklunun tırnaklarının altına iğne batırmaktı.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İslam İnkılabı Benzersiz İnkılap başlıklı programımızın 3. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.